Şimdi Erdem Bey sanırım hazır. Kendisini alıyor olacağız. Erdem Bey kendisi Microsoft Türkiye'de kamu sektörü ve yatırımlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı yapıyor. Aynı zamanda Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi'nde ise Türkiye temsilciliğini yapıyor kendisi. Microsoft bize sponsor oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda bağlanıyor kendisi.
Geldim.
Merhaba, nasılsınız?
Merhaba, merhaba. Sağ olun, sizler nasılsınız?
Sağ olun, çok mersi. Hoş geldiniz. Biraz gecikmeli aldık sizi ama.
Olsun, çok keyifle dinledik diğer konuşmacılarımızı. Çok da güzel geçti benim. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben sorularıma başlayayım mı hemen?
Tabii, lütfen.
Tamam, süper. Aslında şey, bu döneme baktığımızda birçok şirket için aslında bu uzaktan çalışmanın test edildiği bir dönem oldu. Bir yönetici olarak siz bu konuda nasıl deneyimler yaşadınız? Uzaktan çalışmaya bakış açınız nasıl? Korona bu konu hakkında fikirlerinizi nasıl değiştirdi? Bize biraz bahsedebilir misiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Aslında zaten iş hayatının dijitale taşınmış olması ve ortaya çıkan uzaktan çalışma fırsatı hem birçok avantaj hem de dezavantaj getiriyor zaten bize. Özellikle çalışanlar daha yeni teknolojik uygulamanın içerisine girdi. Bir ofis olarak bir sıkıntı yaşamadan online görüşmelerimizi herkes sürdürerek bir şekilde devam ediyor. Bu dijitalleşme de eğitim gibi farklı sektörlerde de çok ileri yaştaki çalışanların bile teknolojiye ayak uydurmasını sağladı aslında. İlk önce direnç gösterenler mutlaka oldu. Pek çok yenilikçi uygulamayla bunu bir şekilde öğrendiler ve yaşantılarını adapte ettiler, hepimiz de biliyoruz. Ama bizlere hem zaman hem maliyet açısından etkin bir çözüm önerisi oldu aslında. Yıllardır zaten elektronik devlet konularında konuşuyoruz. İşte kamuda dijital dönüşüm, özel sektörde dijital dönüşüm konuşuyoruz. Aslında pozitif yanlardan baktığımızda maliyetten ve zamandan etkin bir kazanç görebildik burada. Özellikle yolda geçiren zamanımızı tamamen kayboluyordu. Özellikle
Kayboldu.
metropollerde. Bu zamanda bence büyük bir zamandan kazanç yaptık. Aynı zamanda iletişim hataları ve bozuklukları belki uzaktan çalışmayla beraber biraz daha düzeldi. Yazılı iletişimimiz arttı. Birebir görüşmelerdeki olumsuzluklar, yanlış anlamalar azaldı diye düşünüyorum. Motivasyon açısından da karşılıklı çalışma ortamlarında alınan geri bildirimler, çalışanların etkinliğini görmesi ve uzun saatler boyunca motive bir şekilde çalıştıklarını görmek olumlu bir şey. Özellikle Y kuşağı, Z kuşağıyla çalışıyoruz genellikle. Özellikle Z kuşağı çok sabırsız, çok kolay sıkılabiliyor. Motivasyonlarını kaybedebiliyor hızlıca. Çalışanları da motive etmek açısından da bazı olumsuz yanlar da olabiliyor. Objektif değerlendirmeler etkilenebiliyor. Ama bu dönemde teknoloji dünyasında objektif ölçme değerlendirme araçlarının eksikliği bence fark edildi. Bunu da özellikle yeni belki teknolojik gelişmelerle sağlayabiliriz diye de düşünmek bence önemli. Biz ne yapıyoruz? Bir teknoloji şirketi olarak zaten biz uzun zamandır bu çalışma kültüründe çalışıyorduk. Her zaman uzaktan çalışmaya gayret ediyorduk. Yani gayret ediyorduk derken uzaktan çalışmaya hazırdık sonuçta. Uzaktan bir şekilde çalışma platformlarımız zaten günlük bizim yaşantımızda olan şeylerdi. Ama salgın baş göstermeye başladığından beri özellikle evde kalmaya başladıktan sonra tabii daha fazla bu uzaktan çalışma zamanı arttı diyebilirim. Olumsuz
Daha da
yanı belki
yaygınlaşacak gibi duruyor bu zaman diye düşünüyorum. Daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz herhalde bundan sonra.
yani artık insanlar tabii bu alışmakla alakalı bir şey. Alışıyorlar. Alıştıkları zaman da bir şeye alıştığın zaman daha kolay adapte olabiliyorsun. Önümüzdeki dönemlerde artık bu kültürün de daha fazla yaygınlaşacağını ve sadece bizim sektörümüzde değil birçok sektörlerde sağlık olsun, finans olsun. Bu kültürün yükselen şu ama yani kendimden şu mesela bankacılık işlemlerinde bile online görüşmelerle birçok bankacılık işlemini son 2 yıldır yapıyor. Son 3 yıldır hiçbir yere gittiğimi hatırlamıyorum örneğin. Şimdi sağlık alanında başladı. Biz birçok hastaneyle işbirliği yaptık. Online doktor sistemleri başladı. Online randevu zaten vardı. Bu olumlu yanları çok var tabii. Olumsuz yanlarına dikkat etmek lazım. Özellikle siber güvenlik kısmına dikkat etmek lazım. Evet, veri kirliliği çok fazla olacak. Yapılan uygulamanın kolaylıkla kopyalanıp olumsuz bir şekilde kişiye zarar verebilecek şekilde kullanılacak olması olumsuz yanları. İnsana dokunan meslekler haricinde uzaktan çalışmanın biraz önce de dediniz yaygınlaşabileceğini ben düşünüyorum. Bu gerçekten önemli. Önümüzdeki yıllarda daha fazla maliyet ve zamandan tasarruf yapacağız. Fark yaratma şansı var. Özellikle bunu kullananların ekonomiye fark yaratma şansı fazla. Hem ev düzeni, aile yaşantısını sürdürmede, hem de profesyonel yaşantısını sürdürmede, hem de kendini gerçekleştirmede fırsat yaratacağını düşünüyorum. Bazı istatistikler var. Amerikan Çalışma Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda bu verileri paylaşmıştı. 26 milyondan fazla sadece Amerikalı zaten uzaktan çalışıyor.
Çalışıyor.
Önemli bir rakam. Yani yaklaşık iş gücünün %16'sı bu. Yine yapılan başka bir araştırmaya göre uzaktan çalışanların %80'i daha fazla morale sahip. Ve %82'sinin de stres düzeyi normal çalışanlara göre daha düşük.
Öyle.
Ondan dolayı da bunları biz veri elimizde olmadıktan sonra analiz edemeyiz. Belki Türkiye'deki analizler için de işte şu anda herhalde bir çoğumuz 20-25 gündür evlerdeyiz diyebilirim. Uzaktan çalışmaya belki bir ay daha bir göre elimizde olursa bir 2 aylık süreçte hep beraber daha iyi bunu yorumlayabiliriz.
Kamusal alanlarda daha kullanım artacak mı peki? Yani hani daha çok kullanacak mıyız bunu? Yani bu konuya ilişkin bir de kişisel verilerle ilgili, gizlilikle ilgili kaygılar var diye düşünüyor herkes. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani şöyle, sonuçta kişisel verileri tüm dünya tartışıyor. Avrupa Birliği ayrı bir şekilde tartışıyor. Asya ülkeleri olsun, Amerika olsun, Batı olsun, bizler olsun. Tabii ki regülasyonlar da bu yeni döneme göre düzenlemelere gideceklerdir. Ama özellikle dijitalleşme bu salgınla olan bir şey değil. Bundan zaten kaçınılmayacak. Yani belki 3-5 yıl sonra bunu bu şekilde yaşayacaktık. Bu kadar teknolojinin uzaktan çalışma kültürünün. Ya ben bunu aslında uzaktan çalışma kültürü demiyorum. Yani şu anda uzaktan evden çalışıyoruz. Zaten bu vardı. Yani 1979 yılında Amerika'da Washington Times'ta bir yazı yazılıyor aslında. O zaman şöyle diyorlar. Diyorlar ki uzaktan çalışarak benzinden tasarruf sağlanabilir mi? Yani 79'da bu zaten 80'li yıllarda
Konuşuluyor.
olan bir kültür. Yani ondan dolayı belki daha fazla topluma yayılacak. Ve ben önümüzdeki dönemlerde uzaktan çalışma kültürünü şu anda evden normalde de iş yerlerimizde işte uzaktan eğitim yıllardır var. Birçok üniversite zaten bunu yapıyordu. Yani şöyle düşünelim. Dünyanın en büyük uzaktan öğretim okulu Anadolu Üniversitesi. 2,5 milyon öğrenci var.
Evet, doğru.
Yani ondan dolayı sadece adapte olması biraz daha hızlandı diyelim. Ondan dolayı bundan kaçış yok. Daha fazla iliklerimize dahil hissedeceğiz. Ama ona göre gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kamu otoritesi tarafından yapılıyor. Bu gerekli düzenlemeler yapılırken sadece gerek özel sektörün, gerek sivil toplum kuruluşlarının mutlaka düşüncelerinin de fikirlerinin de alınması burada önemli. Tabii bir kaygı da oluyor insanlarda. Özellikle yüz yüze iletişime geçme ihtiyacı hissediyor insanlar. Bu çok önemli. Özellikle COVID'in salgın 19 döneminde uzaktan çalışma ekipler için sadece teknik bir mesele değil. Sosyal etkileşimde sıkıntı tutabilme meselesi. Belki burada liderlere, yöneticilere iki kendimizce çıkardığımız tavsiyelerde bulunabiliriz. Belki onlardan bahsedebiliriz. Eğer izin verirseniz.
Tabii, lütfen. Çok sevinirim.
Yani özellikle bir kere durumu kabul edeceğiz. Bütün psikologlar da bu konuda birleşiyorlar. Bunu kabul edeceğiz. Kabul ettiğimiz duruma göre de hayatımızı tekrar şekillendireceğiz. Örneğin
Şekillendir.
ben aynen yani ben örneğin müşterilerimizin sahaya gitmemiz gereken özel durumlar haricinde buralara uyup evde kalmaya özen gösteriyoruz. Evde kalıyoruz. Çünkü özellikle sağlık sektörü olsun, eğitim sektörü olsun şu anda savunma sanayi müdahale etmemiz gereken mühendis arkadaşlarımızla konular oluyor. Çünkü bir iletişim altyapısı sağlayan şirketlerden biriyiz. Teknolojik altyapı sağlıyoruz. Öyle o zamanlar haricinde evde kaldığımız sürece ben 23-24 gündür evde kalmaya yani %90 evdeyim. Rutinimi bozmadım kesinlikle. Sabah kaçta kalkıyorsam sabah o saatte kalkıyorum. Kahvaltımı kaçta yapıyorsam o saatte yapıyorum. Spor yapacaksam evde aynı şekilde dışarıda yapabildiğim sporu yapmaya çalışıyorum. Ailemle aynı zaman diliminde ilgilenmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla aynı zaman diliminde toplantı yapmaya çalışıyorum. Hizmet alan müşterilerimizi aynı zamanlar diliminde. Yani takvim aynı şekilde devam ediyor.
Devam ediyor.
Hiçbir kesim olmadı. Ya beklentilerimizi durumuna göre şekillendireceğiz. Düzenli irtibatta kalacağız. Süreler kısa süre eğitimlere devam edeceğiz. İnanılmaz bir fırsat var. Dünyanın en büyük üniversiteleri, en büyük eğitim platformları şu anda ücretsiz.
Evet, doğru, kesinlikle
Yani
katılıyorum.
bunu iyi değerlendiren,
O
bu
fırsatı
dönemde
değerlendirmek
üretim
gerekiyor.
yapabilen, aynen yani şu anda siz de bir üretim yapıyorsunuz.
Evet.
Canlı yayındasınız. Bu bir fikirsel bir şeydir, farkındalıktır. Bunu yapmak lazım. Yani hayata küsüp bu mevcut olan durumu kabul etmeyip sabahtan akşama kadar televizyonun karşısında oturmamak lazım.
Kesinlikle.
Ondan dolayı üretmek lazım. Haftalık olarak görüntülü yapabiliyorsak imkanı olanlar. Tabii ki herkesin imkanı yok. Eşit değiliz maalesef.
Evet,
Keşke
doğru.
tüm dünya eşit olsa. Toplantılar yapmaya çalışmalıyız. Eşit olmayan yerlere ulaşmaya çalışmalıyız. Sivil toplum projeleriyle destek olmaya çalışmalıyız. İyimser olmalıyız. Pozitif enerji yaymalıyız etrafa. Ekiplerimizin, arkadaşlarımızın kaygılarını hafifletmeye çalışmalıyız. Bizler de kaygı yaşıyoruz. İnsanoğluyuz. Arkadaşlarımızın da bizim kaygılarımızı hafifletmesi lazım. Ondan dolayı irtibatta
Kesinlikle.
kalmamız lazım. Kısa toplantılar da yapabiliriz. İlla takvimde olan toplantılar değil, görüşmeler değil. Sadık arayabiliriz. Çok şükür ki şu anda telefonlarımız açık, internetimiz açık. Öyle
Evet.
bir salgınla da karşı karşıya kalabilirdik.
Doğru.
Siber saldırılara karşı büyük şirketler, kurumlar, devletler hazırlıklı maşallah. Bunları da belki öneri olarak sıralayabilirim.
Çok teşekkür ederiz. Peki, korona sonrası ekonominin nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Hangi sektörler daha hızlı eski haline dönecek? Hangi sektörlerde dijitalleşme daha hızlı büyüyecek ya da ivme kazanacak?
Yani özellikle bazı raporlara bakabiliriz. Yani bu dönemde ben de onu yapmaya çalışıyorum. Birçok analiz okumaya çalışıyorum. Kendi elimizdeki verilerle, kendi yapay zeka programlarımızın bize verdiği raporları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu konunun uzmanlarının hem konuşmalarını hem geçmiş deneyimlerini takip etmeye çalışıyorum. Örneğin ekonomide tabii dijitalleşme zaten hep dijital ekonomi konuşuyorduk yıllardır.
Evet.
Bu biraz daha hızlanacak belli ki. 2024-2025 yılına geldiğimizde dünya gayri safi yurt içi hasılasının %25'i dijital ekonomiden gelecekti. Bu belki biraz daha hızlanacak. İşte fintech dediğimiz finansal teknolojiler çok yaygınlaşacak. Temassız ödeme sistemleri yaygınlaşacak. Online ticaret, e-ticaret daha fazla yaygınlaşacak görünüyor. Ya bir dönem böyle bir yaygınlaşma hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunu görüyoruz. Özellikle McKinsey'nin son dönemlerde yayınladığı bir rapor var. Orada 5 tane adım vardı. Belki bunlardan bahsedebilirim. Yani her zaman böyle bir kriz sonrasında, işte bir krizle karşı karşıyayız. Ayakta durabilmek ve bu krizi fırsata çevirebilmek için yapmış oldukları bir analiz. Belki ondan bahsedebilirim. Yani
Çok iyi.
orada diyor ki birinci öncelik problemi çözmek. Şu an fikirsel bir şeydir, farkındalıktır. Bunu yapmak lazım. Yani hayata küsüp bu mevcut olan durumu kabul etmeyip sabahtan akşama kadar televizyonun karşısında oturmamak lazım.
Kesinlikle.
Ondan dolayı üretmek lazım. Haftalık olarak görüntülü yapabiliyorsak imkanı olanlar. Tabii ki herkesin imkanı yok. Eşit değiliz maalesef.
Evet,
Keşke
doğru.
tüm dünya eşit olsa. Toplantılar yapmaya çalışmalıyız. Eşit olmayan yerlere ulaşmaya çalışmalıyız. Sivil toplum projeleriyle destek olmaya çalışmalıyız. İyimser olmalıyız. Pozitif enerji yaymalıyız etrafa. Ekiplerimizin, arkadaşlarımızın kaygılarını hafifletmeye çalışmalıyız. Bizler de kaygı yaşıyoruz. İnsanoğluyuz. Arkadaşlarımızın da bizim kaygılarımızı hafifletmesi lazım. Ondan dolayı irtibatta
Kesinlikle.
kalmamız lazım. Kısa toplantılar da yapabiliriz. İlla takvimde olan toplantılar değil, görüşmeler değil. Sadık arayabiliriz. Çok şükür ki şu anda telefonlarımız açık, internetimiz açık. Öyle
Evet.
bir salgınla da karşı karşıya kalabilirdik.
Doğru.
Siber saldırılara karşı büyük şirketler, kurumlar, devletler hazırlıklı maşallah. Bunları da belki öneri olarak sıralayabilirim.
Çok teşekkür ederiz. Peki, korona sonrası ekonominin nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Hangi sektörler daha hızlı eski haline dönecek? Hangi sektörlerde dijitalleşme daha hızlı büyüyecek? ya da ivme kazanacak?
Yani özellikle bazı raporlara bakabiliriz. Yani bu dönemde ben de onu yapmaya çalışıyorum. Birçok analiz okumaya çalışıyorum. Kendi elimizdeki verilerle, kendi yapay zeka programlarımızın bize verdiği raporları değerlendirmeye çalışıyorum. Konunun uzmanlarının hem konuşmalarını hem geçmiş deneyimlerini takip etmeye çalışıyorum. Örneğin ekonomide tabii dijitalleşme zaten hep dijital ekonomi konuşuyorduk yıllardır. Bu biraz daha hızlanacak belli ki. 2024-2025 yılına geldiğimizde dünya gayri safi yurt içi hasılasının %25'i dijital ekonomiden gelecektir. Bu belki biraz daha hızlanacak. İşte fintech dediğimiz finansal teknolojiler çok yaygınlaşacak. Temassız ödeme sistemleri yaygınlaşacak. Online ticaret, e-ticaret daha fazla yaygınlaşacak görünüyor. Bir dönem böyle bir yaygınlaşma hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunu görüyoruz. Özellikle McKinsey'nin son dönemlerde yayınladığı bir rapor var. Orada 5 tane adım vardı. Belki bunlardan bahsedebilirim. Yani her zaman böyle bir kriz sonrasında, işte bir krizle karşı karşıyayız. Ayakta durabilmek ve bu krizi fırsata çevirebilmek için yapmış oldukları bir analiz. Belki ondan bahsedebilirim. Yani
Çok iyi.
orada diyor ki birinci öncelik problemi çözmek. Şu anda bir yangın var. O problemin çözülmesi lazım. Bir kere bunu bir göreceğiz. İkincisi bir direnç kazanmak gerekiyor. Yani özellikle halk sağlığını korumak için alınan önlemler var. Örneğin buna örnek verebilirim. Ekonomik hareketliliği azaltırken vatandaşların ve kurumların mali refahı riske edilebiliyor. Sadece artık kriterler gayri safi yurt içi hasıla değil, artık sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik de bir kriter oldu. Refah seviyesi de artık bir kriter. Yani sadece hayatımızı devletlerin ekonomik kuruluşlarının GDP ile ölçmesi bence değişecek. McKinsey de zaten buna örnek bir rapor veriyor. İkinci madde de direnç kazanmamız lazım bu krizden çıkmak için. Üçüncü, yeniden başlamamız lazım. Yani durdurulan işlerin yeniden başlaması, operasyonel sağlığın kazanılması, işte şu andaki Çin'in deneyimini buna örnek verebiliriz. Çin'de bu deneyimi yaşıyoruz. Bu çok önemli. Hayata yeniden başlaması gerekiyor. Bu krizden güçlü bir şekilde şirketlerin, toplumların, devletlerin çıkabilmesi için. Dördüncü madde yeniden tasarlıyor. Yani her kriz bir fırsatı da getiriyor biliyorsunuz. Kriz sadece kırılganlıkları değil, şirketlerin performanslarını artırmalarını sağlayacak fırsatları da beraberinde getiriyor. Özellikle büyük çaplı iş durdurma çalışmaları nelerin ihtiyaç, nelerin olsa iyi olur olduğunu belki ortaya çıkaracak. Ve bu da liderlerin sahip ve değişken liderleri yeniden değerlendirmesine neden olacak. Yeniden tasarlanacak bir şekilde her şey. Bu yeniden tasarlamayı da kendi içimizde de yapmamız gerekiyor. Ne şekilde tasarlanması ve beşinci maddeyi de reform olarak görüyor. Mutlaka içinde bulunduğumuz ortamda bir reform yaratmamız gerekiyor. Ancak bu reformla krizin fırsata çevrileceğini yorumlamış. Tabii ben de buna iki madde ekliyorum. Çünkü hayatta insanların hayatta kalabilmesi, yani survive edebilmesi, kurumların, örgütlerin, şirketlerin survive edebilmesi için iki önemli şey var. Bir tanesi amacı olacak. Ve diğeri de umudu olacak. Yani amaç ve umudu da eklersek teknoloji olur olmaz. Sonuçta teknoloji sektöründeyiz yıllardır. Şu anda teknoloji kullanıyoruz. Ama mutlaka survive edebilmek için bu yedi maddenin olması gerekiyor. Teknoloji artık hayatımızda olur olmaz dedik ama daha fazla olacak. Zaten hayatımızdaydı. Sadece bazı veriler gerçekten benim de hep kafamı kurcalamıştır yıllardır. 7-7,5 milyar insan var dünyada. Bugün internette erişebilen 3 milyar insan var. Yani aslında dünyanın daha fazla bir oranının şu anda internet erişimi yok.
Yok, doğru.
Ama onlar da bu salgınla mücadele ediyorlar. Ondan dolayı şükretmeniz de gerekiyor bence.
Kesinlikle.
Planlarımızı ona göre yapmamız lazım. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Hep diyorduk. Bu yeni mesleklerin ortaya çıkması daha da hızlanacak. Ondan dolayı da yeni meslekleri ortaya çıkmadan o yeni mesleklerin içinde yer almak, üretebilmek bence çok önemli. Orayı iyi sağlamamız lazım diye düşünüyorum.
Süper. Peki bir sorum daha olacak, son bir sorum olacak size. Peki salgın sonrasında sizce ülkeler daha içe dönük bir politika mı izleyecekler, yoksa küresel dayanışmaya dönük stratejiler mi gelişecek? Biraz bu konuda düşüncelerinizi alabilirsek süper olur.
Şimdi bu süreçte bir gerçekle daha fazla göze görünür hale geldik. Yani bunu artık biliyoruz. Küresel dünyanın sorunlarına cevap vermek için yeterli uluslararası işbirliği henüz yok. Bütün ülkeler aynı sorunla karşı karşıya. Fakat hepsi bu sorunla kendi sınırları içinde bölgesel bir mücadele yürütüyorlar. Yani elbette ülkeler arası belli bir düzeyde işbirliği ve yardımlaşma yapılıyor. Örneğin Türkiye birçok ülkeye yardım gönderdi. İlk çıktığı zamanlar hatırlıyorum Çin'e yardım gönderdi. Diğer ülkeler birbirlerine yardımlar gönderiyor. Artık yardım kolileri resmi heyetle karşılanıyor. Bunları böyle getirenler. Bunlar güzel uluslararası dayanışma örnekleri ama salgınla mücadelede bir ortak strateji belirlenmişse bile şu anda kamuoyu bundan çok bir haberdar değil.
Değil.
Yani bir ortak söz konusu değil. Bence bunun için gerekli uluslararası kurumlar şu anda yok ve var olanlar da açıkçası yetersiz kalıyor
Yetersiz.
diye düşünüyorum. Salgınla beraber bu durum daha da görünür hale geldi. Biz bunun ekibini daha önce birçok konuda çekiyorduk. Özellikle ülke olarak da çekiyorduk. Ama mesela şu anda iklim değişikliği gibi ekolojik sorunlarla mücadele konusunda da uluslararası koordinasyon son derece yetersiz. Belki de bu ekolojik problemlerden bu tarz salgınlar arttı. Bilemiyorum. Tekrar başa dönecek olursak yani küresel dünyanın sorunlarına ancak küresel işbirliğiyle cevap verebiliriz. Yani bugün dünyanın bir ülkesindeki en ufak bir şeyin artık dünyanın diğer ülkesinde, diğer mahallesinde etkisini görebiliyoruz. Bunlar teori olarak, araştırma olarak, yayın olarak, literatürde vardı. Uygulamasını görmüş olduk. Yani küresel köy diyorlar. Şimdi küresel ev oldu artık.
Evet, doğru.
Yani küresel köy kavramı da gitti. Ondan dolayı bizden küreselleşme belki ilerideymiş ve biz onun gerekliliklerinin belki farkına yeni yeni varıyoruz. Bence bu salgının bitmesiyle beraber bitecek sonuçta günün sonunda. Ülkelerin uluslararası işbirliği geliştirmeye daha fazla ağırlık vereceğini ben düşünüyorum. İçe dönmek, yerelleşmeci politikaları ön plana çıkarmak bana kalırsa ülkeler için bir seçenek değil. Tabii ki şunu ülkeler hesap edecek. Üretim önemli.
Önemli.
Yani kendi kendine yeter hale gelmek önemli. Kendi kendine yeter hale geldikten sonra uluslararası işbirliğini, uluslararasılaşmayı daha fazla ön plana çıkartmak önemli. Çünkü uluslararasılaşma ve küreselleşme bizim kontrolümüz dışında ilerliyor yani ve durdurulması da mümkün olmayan bir süreç. Yani bugün biz yok, biz küreselleşme bitti, uluslararası işbirliği bitti deyip dünyayı tamamen kapatamayız.
Kapatamayız,
Öyle bir
doğru.
dünya yok yani. Kimse bunu yapamaz. Dünyanın en büyük güçleri bile bunu yapamaz. Bence bu süreçte dijital araçların aktif bir şekilde kullanımıyla bir tecrübe oluşuyor. Küreselleşmeyi de hızlandıracak etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dijitalleşme mesafeleri ortadan kaldıran, çok uzaktaki insanların bile bir araya gelip çalışma imkanı veren araçlardan birisi.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.